Ayrım 36, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel. Sayfa 505. Selam senelerce senelerce evvele. Kendimi saymazsam benim ilk tanıdığım şair de Ahmet Muhip Dranaz. Çok yağ vermiş demek ki benim talihim. O zaman 11'inde ya var ya yoktum. Belleğimin çelimsizliğinden bana o çocukluk demleri hep yok gibi gelir ya neyse. Onun içinde belki o günlerden hatırımda kalanlar büsbütün kıymetlidir gözümde. Ahmet Muhip işte o tek tük anılardan biri. Mithat Paşa Caddesi'ndeki evimizde yanına ilişirdim koltukta. Davudi sesinin uğultusunu dinlerdim. Şiiri daha iyi içime sindireyim diye hiç bakmazdım yüzüne. O uğultunun içinden kulağıma çarpan sözcüklerin bildik anlamlarını daldırmazdım. Şiir içinde bütünüyle yaşanacak başka bir guna zamandı çünkü. Kargalar garip bir ork çalmadalar. Tasalı baş şimdi yorgun koldadır. Ve sular Tanrı'ya varan yoldadır. Gün bir mezarlıktır. Sanki bulutlar, kızıl bir toprağa çakılmış putlar. Tütsü gibi bir şeydi o şiir benim için. Hala da burnumda tüten bir koku. Düşünürüm hep bir afsundan, bir büyüden kurtulmak isteyip de kurtulsanız bile, sonunda o efsunu, o büyüyü şükranlarla yad edersiniz. Bir kere için geldiğiniz bu dünyada yoğunluğu, yeğinliği tattırdığı için size, insanoğlunun kurtla, kuşla, taşla birliğini, beraberliğini duymadan bu alemi terki yazıkların yazığıdır. Ben tansık gerçekliği diyorum buna, mucize gerçekliği yani. Gerçeğin tansıklığını anlamayanlar bu ana gerçeğe varamadıkları için gerçekçi de olamazlar. Ufacık tefecik olaylardan oluşan yaşamın bütünlüğünü, bütünselliğini, bizlere sezdiren de duyularımızı bir seferberliğe sürükleyip olgu katına ulaştıran sanattır elbet. Bir de tarihin ağır aksak gibi görünen gidişine bir çarkı felek hızı getiren, dünyayı yerinden sarsan devrimler. Bam tellerimizi inleten yüksek sesli, yüksek gerilimli, gürül gürül bir şiirin devrime benzeşmesi, bizleri devrime açık kılması bu yüzden değil midir? Ahmet Muhip örneğin onca sevdiği Dostoyevski gibi yanlış bir siyasaya kapılanmış, gericiymiş. Bu yüzden de ölesiye özlemime karşın yamacına sokulamamışım. Hiçbiri umurumda değil. Ahmet Muhip bana şiirde bütünlüğü, dolayısıyla yaşamda bütünselliği, dolayısıyla da devrimci yolu gösteren ağabeyimdi, kardeşimdi. O böyle istemezdi adlı oyununu anımsayarak söylüyorum. O böyle istemezdi elbet. Ama böyle oldu, ne yapalım? Onunla beraber ölecek değildim ya. 3 Temmuz 1980. Çorum'un saat kulesi yanıyor. Şimdilerde görmüşsünüzdür, kibrit kutularının üstüne Çorum'daki saat kulesinin resmini yapıştırıyorlar. Kutudan bir kibrit çıkarıp cigaramı her ateşleyişimde saat kulesini de yakıyorum gibime geliyor. Gözümün önüne Yazı Mahallesi'nin kundaklanmış evlerinde cayır cayır yanan kundakta çocuklar geliyor. Mahkeme tutanakları açıklandığında Kahramanmaraş'taki vahşetin ayrıntılarını öğrendikçe gözlerimiz nasıl fal taşı gibi açılacak bilmem. Ama Çorum'da olup bitenlere dair şimdiden kulaklarımıza çalınanlar yurttaşlık bilincimizde bir kıyamet çanı çaldırasıya şeyler. Ne mezhep kavgası ne de iç harp filan bu. Bu devletli güçlerin kimi müsamahası kimi yardımıyla tezgahlanmış olan amansız bir tertip. Ülkemizde il il, ilçe ilçe, faşist sultasını bir dehşet sağanağı altında bina edebilmek için hazırlanmış geniş bir kumkuma bu. Taşları bağlayıp köpekleri ortaya salan ana kararın camdan gözleri bile ağlatacak sonuçları karşısında başbakanının, bakanının, valisinin, emniyet müdürünün vurdum duymazlığın dik alası sayılası tutumunu başka neye yorabilirsiniz ki? Suni bir Alevi-Sünni çatışması kisvesi altında yürütülen bu Reich takviyesinin ceste ceste sahneye konan bölümleri, memleketimizi bir yangın yerine çevirmeye azmetmiş iblislerin topyekun planını turnusol kağıdı gibi açığa vuruyor. Bu program kimi Alevi'ye, kimi solcuya, kimi ilericiye yöneltilmiş bir pogrom programıdır. Alev alev yakılmak istenen sade Alevi kardeşlerimiz değil, bu yurdun tan yerinde baş veren aydınlık geleceğidir. Bombalanan, bombalanmak istenen yapı Alaaddin Camii değil, emekçi yığınlarının kafasında oluşan yeni Türkiye'dir. Çorum'un yanan saat kulesi alevlerin çanıyla o yeni zamanları ve ülkemiz için mutlu bir çağı ilan ediyor. Leş kargaları görecekler yakındır. Karşılarında nasıl zümrüt bir anka kuşu gibi belirecek o günler. Alevlerin arasından, yanan yurttaşlarımızın çığlıklarından. 10 Temmuz 1980. Bir devlet aranıyor. İki astsubay kayıpmış, solcular kaçırmışlarmış. Bu mefahirlerimizi kurtarmak için tanklar yürüyor. Fatsa üzerine kent kuşatılıyor. Biz uydurmuyoruz. Hürriyet'ten okuyoruz bunları. O da Demirel'in verdiği kıvrak, kaçak ve kışkırtıcı demeçlerle belki resmi bir takım gayri ismi, faili kaynaklardan besleniyor. Nokta operasyonuymuş bu. Baş sayfalarda 2. Dünya Harbi'nde askeri şaheserler döktüren Erkilet Paşa'ya medet okutturacak Sevkül Ceyş planları yayımlanıyor. Derken efendim o kayıp iki astsubayın yeni atanmış oldukları Ulubey'e revan olurken yanlarına aldıkları 3 fahişeyle Ünye'den Terme'den geçtikleri istihbar ediliyor. Fahişeler Terme'de karakola başvurup şikayetçi oluyorlar. Şimdiye kadarki icraatından faşizme hiç de soğukluk duymadığı anlaşılan ordu valisi astsubayların kaçırılması diye bir olay yoktur yolunda bir açıklamada bulunuyor. Ama bizim sür sürümlü ceridemiz hala astsubaylar serbest bırakıldı ayaklı haberlerle kuyruklu yalanda ısrar ediyor. Demirel ise Fatsa'da rahatsızlık vardır. Bunun için kanun nizam hakimiyetinin eksiksiz tesis etme gereği duyulmuştur dendi. Demeçler patlatmaya devam ediyor. Yurdun dört bir köşesinde kan gövdeyi götürürken Fatsa'da gözlemlenen rahatlık Demirel'e batıyor olmalı ki Hazret kendi rahatsızlığını Fatsa'ya da teşmil etmek istiyor. Çamaş'ta dışarıdan yollanma faşist fitnecilerin çıkardıkları olayın dışında bu kentimizin huzur içinde olduğu gerçeği AP-MSP-CHP ilçe başkanlarının şüphe götürmez demeçleriyle doğrulana dursun. Önümüzdeki günlerde yapılacak büyük fındık mitinginde büyük bir kığıştı çıkarmaya yönelik tezvirat sürdürülüyor. Yine de Gürcüler ile Karadenizliler arasında bir kan davası olduğu yolunda yayılan fitnelerle bir kardeş kavgası kundaklanmaya çalışılıyor. Çorumu silip süpüren yangınlar karşısında tarihin dehlizlerinden Neron'a gülücükler yollayan aynı hükümet, tam fındık sömürüsünün olanca açıklığıyla ayyuka çıktığı günlerde fındık kapığı doldurmaz bahanelerle seçimle iş başına gelmiş, yerel bir yönetime karşı seferberlik ilan edilebiliyorsa, kusura bakmasınlar ama hiç değilse görünüşte yurttaşlara eşit davranmak zorunda olan bir devletin varlığına, bütün iyi niyetimize karşın rastlayamamaktayız. O aranan, kaçırıldığı söylenen sözde kayıp astsubaylar değil, hukuk devletidir. Ve 1402 sayılı sıkı yönetim kanununun 3C maddesi eğer ille de uygulanmak isteniyorsa adıyla, özüyle, sözüyle demokrasiye bağlı yaygın organlarına değil, Demirel'in desteğiyle Fatsa'ya ilişkin asılsız mübalağalı, maksadı mahsusa müstenit, kamunun telaş ve heyecanını doğuracak biçimde haberler neşreden gazetelere uygulanmalıdır. İlle de uygulanmak isteniyorsa tabii. Yoksa biz Fatsa'da şimdiki gibi hürriyet bulunsun, Ankara'da da demokrat olsun istiyoruz elbet. Not bu yazı Fatsa'daki son gelişmelerden önce kaleme alınmıştı. 13 Temmuz 1980. Çiğnendi yazık milletin ümmidi bülendi. CHP ortak grubunda yer alan genel görüşmenin partice izlenecek muhalefet stratejisini belirleme bakımından uzun yemek için keçi boynuzu ağacına tırmanmaktan daha verimli olamayacağı zaten belliydi ya, hem genel merkez hem parti içi muhalefet ağır toplarının yurdumuzda iç harp sayfalarının yükseldiği şu günlerde karavana sallasalar bile hiç değilse gürleyeceklerini bekleyenler hayal ve bel kırıklığına uğradılar. Gerçi bu görüşmelerde Ümmidi Bülent'in ilk kez doğrudan doğruya eleştiri hedefi kılınmasını hali hayır sayacaklar ve bunu CHP tarihinin şu son silik sayfalarında can havliyle yeni dev bir diriliş belirtisi belleyecekler çıkacaktır elbet. Öte yandan Ecevit'in fetvasıyla muhalefeti tabandan bir süpürge sefasına uğratma kararının açıklanışı, parti içi dağınıklığı olanca şerrin kaynağı gözüyle görenleri sevindirecektir muhakkak. Ama bu genel görüşmenin geneline eğilenler, hele CHP'yi hala bir kurtuluş umudu olarak görüyorlarsa, ne Ecevit'in, ne Baykal'ın, ne Genç'in, ne de topuzun kuru sıkılarında bir tutam barut bile bulamamakla memleket adına üzüm üzüm üzülecekler. Ordu ile Ordu ilinin karşı karşıya getirilmesi heveslilerinin tırmanışa geçtiği şu son hafta içinde sözü geçen ortak grup görüşmelerini bir arayıcı fişeği gibi aydınlatan biricik sözü Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay'ın söylemiş oluşu bir rastlantı olmasa gerek. Fatsa baskını öncesindeki demeçleri ve açıklamalarıyla sol duyulu bir politikacı olduğunu saptayan Günay, genel merkeze de muhalefete de şu canhıraş çağrıyı dile getirdi. Hükümet olduğumuz dönemde sermaye ile emek arasında kararsız tutumumuzla kitlelerin desteğini yitirdik. Biz faşizmi yendik derken faşizm daha azgınlaştı, çöreklendi. Çünkü faşizm sokak eşkıyasından ve onların partilerinden ibaret değil. Ekonomik bir zorlamanın, bunalan kapitalizmin zorlamasının sonucu iç ve dış egemen çevreler, faşizmin ve onu bekleyen terörünün ardında AP üst yönetimi MHP ile işbirliği içinde. Bunu görmeden faşizmle mücadele yapılamaz. Faşizmle mücadele yolu egemen çevrelerin siyasal örgütüne, AP'ye ısrarla diyalog çağrıları değildir. Faşizmle mücadelenin yolu geniş halk kitleleri ile el ele vermek ve halkın demokratik birliğini kurabilmektir. Bağımsızlık ve demokrasi ilkelerini yüksek tutmaktır. Böyle bir birlik ulusu cephelere bölmek değildir. İç ve dış egemen çevrelerin koruyuculuğunda yönlendirilen bir devlet çarkının yerine halkın devletine yönelmek, onu savunmaktır. Umut ne sen ne ben, umut biziz, umut halk. Bu sözler sağ cepheleşmeye karşı cepheleşmeyeceğiz derken faşizme cephe bile alamaz hale gelen ve bunun günahını da partinin iç çekişmelerin kısır döngüsüne hapsolmuşluğuna yüklemeye çalışan, bu yüzden de örgütünü cepheleşmeyeceğim diye feryat ederek delik bir cep haline getiren Ecevit'in tahtını altından çekiveriyor. Sonra da Baykal'ın kuşkusuz CHP cepheleşme politikasının içine girmemelidir. Ama demokratik güçleri de suçlayarak, bölüp dağıtarak cepheleşme politikasını da etkisiz kılabileceğini de sanmamalıdır yolundaki ne şiş yansın ne kebap tutumunun tutarsızlığını ortaya sermektedir. Daha da önemlisi bu konuşma, Acelevid'in diyalog vantrolojisi, yani karnından konuşması yoluyla AP'ye CHP'yi iğdiş edici ödün yükleri sunma karşılığında MHP'yi dışta bırakma stratejisinin gerçek dışı ve çağ dışı olduğunu noktalıyor. Bağımsızlık ve demokrasi bayrağı AP'nin beygirinin kuyruğuna takılacaksa yatır parmaklıklarına çaput bağlayan koca karıların ne kabahati var? Günay'ın işaret parmağı CHP'nin sosyal demokrasi heveslerini bir yana bırakıp halklaşmayı silkeleyip yeniden devleşerek aslına rücu ettiği gerçeği üzerine basıyor. Devlet çarkını halklaştıracaksak diyor, önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni halklaştıralım. Umut diyor Bülent, değil halktır. Çiğnensin istemiyorsak ümmiydi Bülent, bunun çaresi faşizme karşı halkla birlik olmaktır. Halkın demokratik birliğini kurmaktır. Faşizme karşı cephe almanın yolu da antifaşist bir cepheleşmeden geçer. Üst yanı bunun yan cebime atılası bir alay, lafı güzaftır. 14 Temmuz 1980. Maskeler aşağı. Kandıca'da otururken fi tarihinde oturaklı bir köpek dolaştı bir süre ortada. Ölmüştür herhalde sonra. Çöplükten çimlenirken nasılsa sokmuş olacak başını oturağa. Debelendikçe oturak büsbütün yerleşmiş olmalı başına. Hayır sahipleri iti başındaki oturaktan kurtarmak için uğraştılarsa da hayvanı yakalamak ne mümkün. Öylesine ürküntü içindeki kelp. Fatsa'daki maskelilerin maskesi daha kolay alaşağı edildi. 1001 numaralı telefondan halkı huzur bozucuların, fitnecilerin ihbarına davet eden ordu valisi, yanında gezdirdiği muhbirlerin bu maskeli balo sırasında aramakta olduğu şahısla olduğunu öğrenince kim bilir ne kadar şaşırmıştır ya da şaşırmış gibi yapmıştır. Hayır hah bir yüzbaşı çıkarın o çorapları başınızdan deyiverince o surat diye gezdirdikleri pis kokulu ayaklar çıkıyor ortalığa. Şurada kahve taramış, burada adam öldürmüş, satılık katillermiş meğer bu devletin kendine yardımcı seçtiği kişiler. Yani Gülcügil'in ifadesiyle bu Çorum'da olduğu gibi devlete yardım etmekten başka günahı olmayan kişiler. Biz devletin 70 sente muhtaç kaldığını Demirel'in ağzından işitmiştik ama sicilli katillere zebun düştüğünü yeni işitiyoruz. Aynı vali bu maskeler aşağı operasyonu ertesinde kendisine operasyon sırasında maskeli kişiler kullanıldığını, bu maskelilerin eli kanlı faşistler, ülkücüler olduğunu duyuyoruz dediğinde CHP milletvekili Vural'a ne buyuruyor biliyor musunuz? Biz bilgi almak için bazı kadınlardan da yararlanıyoruz. Onlara aşk yaptırıyoruz. Şimdi de bunlara orospu diyebilir misiniz diye soruyor. Vay anam vay. Ankara müftüsü de bunun üzerine devlete yardım için aşk yapmak caiz değildir fetvasını veriyor. Aşık yani eşek değil, silahtar yani katır değil, attar mühürdar, ne günlere kaldık ey gazi muhtar. Yozgat MHP İl Başkanı, ilimizi yöneten derneklerimiz var. 5000'de istihbaratçımız bulunuyor diye demeçler çekerken, ordunun valisi olmaması gereken ve Urduca konuşan ordu valisi, Fatsa'da halk mahkemelerinin olduğunu kanıt diye Fatsa şenliğinde giyilmiş, 9 aksesuar cübbesini fora ediyor gazetecilerin önüne. Zati Sungur sanki, mülki amir değil. İş bu hale gelince 16 Temmuz günlü Hürriyet'te Oktay Ekşi anarşinin asıl suçlusu ne sağ ne soldur, satan devlet adamlarıdır demekte kendine göre haklı. Nokta nokta koydum satmanın yüklemlerini görüyorsunuz. Bu da gazetemizin zaten başından aşkın belalarına bir yenisini eklememek için. Bu tür nokta operasyonu yani neyzen tevfik. Şu bizim hahamzade Ahmet Emin, din ve imanımıza çatmadadır. Başımız ağrımaz etsek de yemin, vatanı 10 kuruşa satmadadır diye bir beyit düzmüştü. Ben de Fatsa Muharebesi'nin Sevkül Ceyşini kendine vazife edinenlere sorabilir miyim acaba? Elime 5-10 kuruş geçti de şu sıra. Maskeler aşağı, itler yukarı. Yine oturaklarıyla elbet. Faşist deyince hep o oturaklı, yani oturduğu yere lök gibi çöken anlamına değil elbet. Kanlıca'daki it aklıma geliyor. Zavallı yine hangi devlet çöplüğünde geberdi acaba? Biz ki tarihin çöpçüleriyiz. Süpürgelerimize hem gayret hem dikkat edeceğiz hem de devlet edeceğiz. Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında konuşan başbakan, Fatsa'daki yüzü kapalı muhbirler hakkında adam yüzünü kapatmış ne diyeyim, ayıp etmiş dedi. Şu Demirel'in fotoğrafını çekmekte fotoğrafçı arkadaşlar kim bilir ne güçlük çekiyorlardır. Suretini ve suratını bulamadıklarından ötürü. 19 Temmuz 1980. Yakın bakalım yakın. Bazıları bu cehennemi sıcağa karşın ilişkilli bir yerleri dingil dediğinden, tüyleri de diken diken olduğundan herhalde ısınmak için Aksaray meydanında gazete ve kitap yakmaya başladılar. Dünya bu ısınma yönteminin nice nice örneklerini İskenderiye kitaplığından Göbbels safalarına dek görmüştür. Görmüştür de yine bu denli barbarlıklar karşısında insanın içi cız ediyor. Varsın cız etsin. Çünkü dünya bu yangınların aydınlığında akı karayı daha iyi seçmeyi bellemiştir. Ve bunu böylece belledikten sonra da insanlık düşmanlarının analarını bellemiştir. Yazı, kitap, gazete düşünmenin ve düşünün bu kutlu araçları suikaste uğradığında ateşlerin arasından yeni uyanışlar, yeni zümrüdü anga kuşları doğar. İbrahim Müteferrika'yı tutamazsınız ilelebet Müteferrika'da. Öncü kitabevi 2 yıl önce bombalandığında gittim yanık kitaplardan aldım. Saklıyorum hala bu ateşten geçtiği için yeni anlamlar kazanmış kağıt parçalarını. Yarın devrim müzesi kurulduğunda oraya armağan edeceğim onları. Sevgili okurlar, bundan böyle siz de demokratın elinize geçen sayılarını Aksaray yangınının ışığı altında okuyun ve dönüp faşist saldırganlara deyin ki, yakın bakalım yakın, kül olacağınız günler yakın. 21 Temmuz 1980. Bu suikastlardan kasıt ne? Hava çok sıcak. Sarı sıcak altında Manastır Tepesi'ne tırmanıyor düşünüyorum. Demin radyodan duydum. Kemal Türklerin öldürüldüğünü. Çok mu acıdım ona bilmem. Asıl kendime acıyorum belki de. Kendimle birlikte bütün memlekete. Bu sıram sıram cinayetlerin bir iç mantığı olmalı çünkü. Ölümle ölünmez derler ya, bakmayın siz. Bu gidim de olsa insanlık bir bütündür, bilesiniz. İyisiyle kötüsüyle öyle ölenlerden birine, severdim, tanırdım, bizim yandandı diye ah vah edip de bir başka ölene, nefret ederdim ya da tanımazdım, karşı yandandı diye oh olsun demekle olmaz. İnsanlarımızın sinek gibi oluştuğu bu sinek masalı içinde men dakka dukka nispetleri geçmez. Bu bitmeyen kurşun vızıltısı, bu ben sana bir sinek masalı söyleyeyim mi deyip duran sivri sesin bizden istediği de böyle akılsız taraf tutmalara kaptırıp bizi bir yarın kıyısına doğru itelemek, sonra da belimize bastığı gibi tekmeyi denize cump, ki denize düşmüş olan memleket sarılsın yılana, dikta yılanına, yılan da soksun sol yanımızı, işçi yanımızı ve inme insin, mefluç olsun diye bedenimizin o yanı. Beynin sağ lobundaki merkezler sakatlanınca sol paralize olur, çaprazlama yani. Toplum yaşamında ise sağdaki egemen acize düştüğü anda solu haşat etmeye bakar. Yeniyi, tazeyi, geleceğin genç gücüne, filiz sınıfını, filinta delikanlıyı yere sermeye bakar. Onun için bu cehennem sıcağı altında da mecburuz düşünmeye. Sevgi nasıl öfkeyle iç içeyse, eylem de düşünmeyle öyle iç içedir. Avara kasnak hareket, hareket değildir de ne bereket getirir? Bereket getiren tutum yüreğiyle düşünen, beyniyle duyan insanoğlunun eylemindedir, elindedir. Köhnemişin, o pintinin, o simsarın, o sarrafın, o hinoğlu hinin bizler için, emekçi yığınlarımız için ne dümenler düşündüğünü kestirmeyi, hesaplamayı, ona göre önlem almayı bellemedikçe dümene geçemeyiz. Dümene geçemediğimiz için de boylarız denizin dibini. Yani diktayı, özgürsüzlüğü, faşizmi doğal sayar, sayılırız yılana. Yakala yılanı boynundan, çal yere arkadaş. Çünkü o sana deniz diye yutturmaya çalıştıkları, senin toprağın, o ekip biçtiğin ve ürününü ele kaptırdığın toprak. O toprağa hem aklınla hem yumruğunla sahip çıkacaksın. Gavurun, domuzun oyununu bozacaksın. İktidar namlunun ucundadır ama namlu da aklın ucundadır. Ateşleyelim akıllarımızı, beş duyumuzu, gözümüzü, tenimizi, damağımızı, burnumuzu, terimizi. O ateşle yürüyorum şimdi manastır tepesine doğru. Bu işi beceremediği için Alparslan'a, Türkeş değil, mağlup düşen Romanos Diogenes'in gözüne mil çekilip öldürüldüğü tepeye doğru. Biz ateşle oynarız. Oynarız ama ataşelerin ve attarakların bizimle oynamasına müsaade etmeyiz. Böyle gebeşliğe bel vermeyiz. Enayilik devrimcilik değil, enayiliktir. Tek yolun tek yolu var. Haklı, akıllı ve güçlü olmak. 24 Temmuz 1980. Gül kurusu niye gitti? Bugünkü yönetimin başlıca özelliği denetlenmeyişidir. Anayasal düzenimiz ise yönetimlerin parlamentoca denetlenmesini emreder. Parlamento bu denetleme görevini partilerde odaklanmış oylar vasıtasıyla kamuoyu karşısında yerine getirir. Kamuoyu dediğimiz yarınki seçmenler olduğuna göre bu tartışma ve oylama mekanizması böylece işlerlik kazanmış olur. Oysa bu kamuoyunun seçim dışı dönemlerde en etkin olması gereken parti tabanları, bugünkü partiler kanununun genel merkezlere bağışlamış olduğu sınırsız yetkiler dolayısıyla dumura uğratılmış durumdadır. Onun dışındaki kesimleri ise bu kamuoyunun bugün alabildiğine etkin iletişim araçları aracılığıyla uyutulmakta ve oynatılmaktadır. Bu ideolojik silahsızlandırma sökmediği yerde, yani sola karşı, ceza yasaları devlet terörüyle silahlandırılmaktadır. Bugün için fiilen denilebilir ki sol parlamento dışıdır. Sade zaten işlemez olmuş parlamento sistemi içinde değil, toplum içinde de denetime yasal yollardan katılma olanağından yoksul kılınmış haldedir. Kazai kesimde ise, yargılama ayağından yani, kimi idari, kimi de idareten savcı yargıç temizlemesi yoluyla mahkemeler oturduğu yerde sallanmaktadır. Fatsa'da geçen gün mahkemeye karakuşi bir emirle seyirci alınmaması, bu olguyu açığa vuran örneklerin en güncelidir. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek yargı organları ise bambaşka şantajlara muhataptır. Ortada fıştıklanan kanlı olaylarla bu organlar, fahri hayır kavramını andıran bir devlet hayrı baskısı altında tutulmakta, devleti koruma öncelliğine hapsedilerek devletin hukuk devleti özelliğinden yavaş yavaş soyutlandırılmaktadır. Ortadaki sendika kuruluşları ise siyasal partiler ile olduğu gibi bir yandan da yasa kalabalığı içinde, bir yandan da sola sağa duvar çekme duvarcılığı, masonluğu doğrultusunda etkisizleştiriliyor. Basın zaten paraya basılmış halde, her türlü darbe girişimine yatkın bir darphane. Demokratik baskı organları, uğraşsal kuruluşlar şu veya bu biçimde pasifize edilmekte, edilgenleştirilmekte. Bir başka kesim ise vazife kanunu noktasına bakarak kendine göre kanun taksimi yapmakta, mütereddit ve muttarit dalgalar halinde nereye yağacağını bilememektedir. Ortada bir boşluk var, bu boşluğa dolan ne mi? Görünürde anarşi. Öyle diyorlar ama biz inanmıyoruz. Var, lakin bu boşluğa dolan şey asıl, o öyle pis bir gazdır ki dolar, nerede bir boşluk varsa oraya dolar dediğimiz dolardır. Ve işte şimdi yürürlükte olan senaryo ne avam ne ayan, yani senato meclislerince değil, ne idüğü belirsiz kurallara göre işleyen kurul ve meçhul meclislerce beyaz devrimin perdesine aktarılmakta. Üstünde kan kırmızılarının bu kadar belirginleşmesi de yüzünün akından değil, aklavatından. Bu durumda tek denetim, ki giderek yönetim olacaktır, soldan gelecektir. Soldan gelmelidir. Diktanın karşısındaki tek seçenek soldur. Aşure olmayan bir şura temeli üzerinde bütünleşecek sol. Yoksa dolar senaryosuna bakarak kordelasını tek milleşmiş bir gülcigil, yani gül kurusu gider, bir başka şakayık gülü bakan diye başımıza geçer. Ve biz onun ne çiçek olduğunu biliriz. Ama o çiçek başımıza, o çileli millet yaşamımızın başına sarılır o çelenk. Öyle bir çelenk ki koklasan burnun düşecek. 25 Temmuz 1980 36. ayrımın sonu. Sayfa 521.